Ayrım 12, sayfa 210. Rumi, Konya, Aralık 1247. Bomboştu dünya. Koca sokaklar, bulutsuz sema ve bütün Konya. Tebrizli Şems yoluma çıkıp bana o soruyu sorduğunda her şey ve herkes kayboldu sanki, bir anlığına da olsa. Bir tek o ve ben kaldık bu şehirde, soran ve cevaplayan. Söyle bana, Bistami mi daha ilerdi yoksa Peygamber Efendimiz mi? Bu soruyu elinin tersiyle itmek ya da geçiştirmek kolay. Hiddetlenip karşısındakini susturmak kolay. Zor olan ne sorulduğunu anlamaya çalışmak ve tabii bir de yanıtı bulmak. İnsan hayatı daimi bir seyru sefer. Beşikten mezara yolculuk halinde seferdeyiz. Önümüzde uzanan 7 ayrı merhale, 7 basamak. Bilenler güzergahtaki her menzile bir isim vermiş. Nefsimiz buralardan bir bir geçmeden, kendini ayrı bir varlık sanmaktan vazgeçmeden yolculuğunu tamamlayıp hak ile bütünleşemez. İnsan yalandadır, ziyandadır, zandadır. Yedi basamağa çıkmadıkça hakikate eremez. İlk mertebenin adı nefse emmare. Yoz, ham ve daima başkalarını suçlayan nefs merhalesi. Ne yazık ki pek çok insan ömrü boyu bu aşamada takılıp kalır. Kurtulamaz cendereden. Dünyevi işlerden gayrısını düşünmeyen, paraya, iktidara, makama tamah eden, şişkin ve semiz bir ben zannıyla yaşayan insan bu makamdadır. Buraya demir atmış kişileri hemen tanırsın. Hep başkalarını suçlar, eleştirir, çekiştirir, nefes alır gibi doğallıkla dedikodu ve iftira eder, katiyen kendilerinde kusur bulmaz, başkalarını yargılar, şüphe, kuşku ve kibir ikliminde yaşarlar. Bilirsin onları, kendinden bilirsin. Çünkü madem ki insanız ve madem ki beşer dediğin şaşar, nefse emmareye düşmeyenimiz yoktur. Önemli olan o çukurdan çabuk çıkabilmek. Ol kişi ne zamanki nefsinin arızalarını, takıntılarını, hatalarını ayırt eder ve düzeltmeye niyetlenir, işte o zaman içsel bir yolculuğa çıkar. Bundan böyle gözleri dışarıya değil, kendi içine çevrilir. Böyle böyle adım adım bir sonraki makama varır. Bu makam bir bakıma öncekinin tam tersidir. Burada kişi hep başkalarını suçlayacağına sürekli kendinde kusur bulur. Olan biten her şeyde kendini didik didik inceleyerek eleştirir. Alem güzel, ben çirkin aşamasıdır bu. İşte bu safhada nefs, nefsi levvame olur. Yani suçlanan yahut kınanan nefs. Üçüncü mertebede kişi biraz daha pişer. Nefsi mülhimeye erişir. Bu noktada insanın nefsi ilham alan olduğundan, kişi dünyada gördüğü her şeyden ve herkesten esinlenir. Teslimiyet denilen halin nasıl bir özgürlük olduğunu kıyısından köşesinden hissetmeye başlar. Nasibi ise ilim şehrine adımını atar. Zaman zaman kabz, yani sıkılma ve daralma yaratsa da, ekseriye bast, yani genişleme ve ferahlama getirdiğinden gönle hoşluk verecek kadar güzeldir bu makam. Fakat cazibesi aynı zamanda en büyük tehlikesidir. Zira bu aşamaya gelenlerden çoğu buradan çıkmak istemez. Zanneder ki yolun sonuna gelindi. Oysa yol daha uzun ve çetindir. Ahenkli ve renklidir ya burası, nice kişi daha öteye gitme iradesini, basiretini veya cesaretini gösteremez. Bu nedenledir ki üçüncü makam, her ne kadar cennet bahçesi kadar latifse olsa da, yüceleri hedefleyenler için bir tuzaktır. Buradan öteye geçmeyi başaran kişi ilim şerhini kat eder ve nefsi mutmaine safhasına ulaşır. Artık nefs eskisi gibi değildir. Tamamen değişmiştir. Bu sebepten ona tatmin olmuş nefs adı verilir. Kişi artık çok daha üstün bir şuura sahiptir. Gözü doymuş, gönlü genişlemiştir. Para, pul, at, san, mal, mülk, makam derdinde değildir. Başkalarıyla iyi geçinir. Sadece seccade üstünde namaz kılarken değil, her zaman huzurdadır. Daimi namazdadır. Kalp kırmaz, kul hakkı yemekten gözü gibi sakınır ve kimsenin kusuruna bakmaz. Hatta başkalarının kusurlarını örter. Malı ve mülkü, malikül mülk olan Allah'a teslim eder. Buradan ötesi tevhid şehridir. Son üç mertebeye kemal mertebeleri denir. Oraya ulaşabilen insan hakikaten çok azdır. Ve onlar, Allah kendilerini hangi hale sokarsa soksun, mesut, munis ve müteşekkirdir. Son üç safhadan ilkinde nefs-i raziyeye erdiklerinden dünyevi meseleleri aldırmaz, aldanmazlar. Sonraki makam nefs-i mazriyedir. Bu safhadan Allah razı olduğu için ona razı olunmuş nefs de denir. Buraya ulaşan kişi başkalarına deniz feneri olur. Işığını kime isterse ona tutar. Hakiki bir kutup, sönmeyen bir kandil gibi aydınlatır. Bazen şifa dahi dağıtabilir. Davranışlarında ifrat ve tefritten kaçınır. Hiçbir konuda aşırılık sergilemez. Tam tersine ayrı düşenleri buluşturur, düşmanları uzlaştırır, ortamları yumuşatır. En hırçın iklimlerde esen ılık bir yel gibidir. Yedinci ve sonuncu makamda kişi nefs-i kamileye ulaşır. Burada ayrı bir benlik zanlı toz duman olur. Ama bu makamı bilen, bilse de hakkında konuşan olmadığından, oradan bakınca alemin nasıl göründüğüne dair malumatımız sınırlıdır. Hak yolundaki makamları tek tek sıralamak kolay, yaşamaksa zordur. Güzergahın kendine has engebeleri yetmezmiş gibi dümdüz bir çizgi halinde ilerlemek de mümkün değildir. İlkinden sonuncusuna makamlara giden yol doğrudan değil, dolambaçlıdır. Üstelik üst makamlara varan kişinin orada kalacağının garantisi yoktur. Hatta artık piştim, erdim, ben bu yolları çözdüm zannedip de yukarıdan aşağılara tepe taklak yuvarlananlar vardır. Hal böyle olunca geçmiş ve gelecek, yaşamış ve yaşayacak bunca insan arasında çok azı, o da ancak her asırda bir, en nihai makama kadar varabilir. İşte bu sebepten Şems bana Hazreti Muhammed ve Sufi Bistami hakkında o soruyu sorduğunda, benden sadece kitabi bir kıyaslama yapmamı beklemiyordu. Aynı zamanda bana, yani şahsıma bir soru yöneltiyordu. Hakta yok olmak için nefsini tamamen yok etmeye hazır mısın? Beni düşünmeye davet ediyordu. İlk sorusunun altında ikinci bir soru yatıyordu. Ya sen yüce vaiz diye soruyordu. Peki sen yedi makamdan hangisindesin? Bulunduğun yerden memnun musun? Söyle, senin kabın nicedir? Yolun sonuna kadar gitmeye yeter mi yüreğin? Kerra, Konya, Aralık 1244. Bu günlerde öyle keyifsiz, o kadar takatsizim ki. Mevlana ile Şems, gece gündüz kapanıp fısır fısır sohbet ettikçe ben daha derin batıyorum sessizliğe. Keşke fıkıh, hadis, felsefe, tarih ve mantık gibi hususlarda bilgili olsaydım. Bazen öyle anlar oluyor ki kadın yaratıldığıma isyan edesim geliyor. Bu dünyaya kız olarak gelince durmadan çalışmayı öğretiyorlar. Yemek pişirmek, temizlik yapmak, kirli çamaşırları külle ovmak, dereden su taşımak, eski çorapları yamamak, yağı sütten ayırıp çökelek yapmak, hamur açmak. Hepsini belliyorsun peş peşe. Kimi kadınlar bunların yanı sıra ya da yerine vücutlarını kullanarak erkeklerin aklını başından almayı öğreniyor. Ama işte hepsi bu. Öyle ya da böyle hep hizmet ediyorsun. Kimsenin kadınların ellerine kitap verdiği yok. Oysa Mevlana'nın bugün Şems'le konuştuğu gibi benimle de hararetli hararetli konuşmasını, bana da akıl danışmasını nasıl istiyorum? Evlendiğimizin ilk senesiydi. O zamanlar yalnız kaldığım her fırsatta kocamın kütüphanesine sokulmayı huy edinmiştim. Mevlana'nın gözü gibi baktığı kitapların el yazmalarının arasında bağdaş kurup oturur, köhnemiş ve küflü kokularını solur, içlerinde ne tür sırlar gizlediklerini hayal ederdim. Kitaplarına düşkündür Mevlana, hem de çok. Kütüphanesi birbirinden kıymetli el yazmalarıyla doludur. Çoğu rahmetli pederinden miras. Bu kitaplar arasında göz bebeği marifi satır satır ezberebilir. Nice geceler şafak sökene kadar uyumaz, habire okur. Halbuki çoktan hatmetmiş olmalı her kelimesini. İnsan sonunu bildiği bir kitabı her seferinde yeni bir merakla okur mu? Bana çuvalla altın verseler, babamın kitaplarının bir sayfasına değişmem der Mevlana. Bu paha biçilmez kitapların her biri bana ceddimden kalma. Babamdan devraldım onları. Vakti gelince oğullarıma aktaracağım. Maalesef Mevlana'nın kitaplarına ne kadar kıymet verdiğini uzun zaman önce acı bir şekilde öğrendim. Evliliğimizin ilk senesi dolmamıştı. Evde yalnızdım. Birden aklıma esti. Elime bir bez, bir kova alıp kütüphaneye daldım. Kararlıydım. Kocamın kitaplarını bir bir temizleyecek, böylece ona hoş bir sürpriz yapacaktım. Tüm kitapları raflardan indirdim. Bir kadife parçasını gül suyuna banarak her kitabın kapağını bir güzel sildim. Bu yörenin inanışına göre kitaplara dadanıp sayfalarını kemirmekten zevk alan haylaz bir cin varmış. İsmi Kebikeç. İşte bu cini def etmek için her kitabın başına muhakkak bir uyarı yazmak gerekirmiş. Ya Kebikeç, bu kitaptan uzak dur. Sana göre değil bu sayfalar. Ben de her bir kitabı sildikçe bu yazıya bakıp gülümsüyordum. O öğleden sonra kütüphanedeki bütün kitapların tek tek tozunu aldım. Çalışırken bir yandan da İmam Gazali'nin İhya Ulum al-Din adlı kitabını karıştırıyor, anlamaya çalışıyordum. Okuma yazmam vardı ama kitapların dünyasını kavramak için salt okumayı bilmek yeter mi? İşte öyle kendi kendimle cebelleşerek ne kadar vakit geçti bilmem ama dalmış olmalıyım. Aniden soğuk bir ses duydum. Hatun, burada ne yapıyorsun? Arkamı döner dönmez Mevlana ile göz göze geldik. Ne zaman gelmişti eve? Ayak seslerini duymamıştım. Hoş geldin bey dedim ama ses etmedi. Öyle tuhaf bir ifade vardı ki yüzünde, bir an için kendi kocama değil, bir yabancıya baktığımı sandım. 8 yıllık evliliğimiz boyunca bir tek o zaman benimle böyle sert konuştu. Temizlik yapıyordum sadece diye yanıtladım cılız bir sesle. Hoşuna gider sanmıştım. Ama gitmedi dedi Mevlana. Niyetinin iyi olduğuna şüphem yok. Fakat rica ediyorum kitaplarıma el sürme. Temizlenmeleri gerektiğinde onları ben temizlerim. Senden ricam bu odaya girmemen ve kimseyi de buraya sokmaman. O günden sonra kocamın kitaplarına bir daha el sürmedim. Evde kimse yokken bile kütüphaneye girmedim. Anladım ki kitapların kapısı bana kapalı. Meğer kocamın kitaplarından uzak durması gereken bir tek Kebikeç değilmiş. Ben de varmışım. Bana göre değilmiş o sayfalar. Ağrıma gitse de niceleri kanıksamıştım bu durumu. Hatta unutmuştum bile. Ta ki Şems-i Tebrizi evimize gelinceye kadar. O ve Mevlana 40 gün boyunca kendilerini kütüphaneye kapattıklarında eski hatıralar hızla canlandı. Demek bana yasak olan odanın kapıları Şems-i Ardına kadar açıktı. Zoruma gitti. İçimde bir yerde, derinimde, varlığını dahi bilmediğim bir yara kanamaya başladı. Kimya, Konya, Aralık 1244. Beni evlatlık edindiklerinde 12 yaşındaydım. Hakiki anam babam basit köylü insanlardı. Gün doğumundan gün batımına tarlada bağda çalışıp vaktinden evvel yaşlanan kimseler. Ufacık tek göz bir evde yaşardık. Kız kardeşimle ben odanın bir ucunda aynı döşekte yatardık. Yanımızda ölü kardeşlerimizin hayaletleri uyurdu. Hepsi de peş peşe basit hastalıklardan can vermiş 5 bebe. Evde bir ben görürdüm hayaletleri. O ufacık ruhların neler yapıp ettiklerini ne zaman bizimkilere anlatmaya kalksam kız kardeşimin ödü kopar, annem ağlamaya başlardı. Açıklamaya, anlatmaya çalışırdım ama ne fayda? Oysa ne endişelenecek bir şey vardı, ne üzülecek. Çünkü küçümen hayaletlerin hiçbiri mutsuz görünmüyordu ya da korkutucu. Ama işte bunu aileme bir türlü anlatamıyordum. Günlerden bir gün köyümüze yaşlı bir bilge uğradı. Yorgundu, hayli bitap ve aç. Saçı sakalı birbirine karışmış, güneşe karşı gözlerini kısmaktan yüzünde çizgi çizgi açıklıklar oluşmuştu. Babam soluklanıp dinlenmesi için adamcağızı evimize davet etti. O gece hepimiz mangal başında oturduk. Bilge de bize uzak diyarlardan efsunlu hikayeler anlattı. O yeknesak bir sesle konuşurken ben de gözlerimi kapayıp onunla beraber Arap çöllerine, Afrika'nın şimalindeki Bedevi çadırlarına, suları masmavi Akdeniz'e seyahat ettim. Bilge nereye anlattıysa hayalimde canlandırarak ziyaret ettim. Bir kumsalda kocaman bir şeytan minaresi buldum, cebime koydum. Kumsalı bir uçtan bir uca yürümeye başlamıştım ki aniden keskin beter bir koku çalındı burnuma. Mecburen durdum ve gözlerimi açtım. Kendimi yerde buldum. Meğer bayılmışım, meğer rüyadaymışım. Evdeki herkes tepeme dikilmiş, endişeyle bana bakıyordu. Annem bir eliyle başımı tutmuş, diğer eliyle burnuma yarım soğan dayamış, koklayayım diye zorluyordu. Kız kardeşim neşeyle ellerini çırptı. Ayıldı, yaşasın, kimya geri geldi. Annem derin bir oh çekerek şükürler olsun ya Rabbi dedi. Sonra Bilge'ye dönüp durumu açıkladı. Küçüklüğünden beri kimyacık rahatsızdır, durup durup bayılır. Bilge bir şey demedi. Sadece dikkatle baktı bana, zihnimi okumaya çalışırcasına. Ertesi sabah erkenden hepimize tek tek teşekkür ve veda edip yola koyulmak için ayaklandı. Ancak yola düşmeden evvel babamı yanına çekip şöyle dedi. Senin kızın müstesna bir çocuk. Allah ona büyük bir kabiliyet vermiş. Böylesi hediyenin kıymeti bilinmezse yazık olur. Kimyayı muhakkak okula gönderin. Konuşmaya kulak kabartan annem hemen atıldı. Kız çocuğuna okul ne gerek? Bilge bu müdahaleye aldırmadı. Evladınız kız diye Allah'ın gözünden düşmemiş. Hak ona kabiliyet bahşetmiş. Siz Allah'tan daha mı iyi bileceksiniz diye sordu. Madem okul yok, kızınızı bir alimin yanına verin. Annem hayatta olmaz manasında kafasını salladı. Ama babamın aklı karışmıştı. Bilge'nin sözlerinden etkilendiği belliydi. Tahsilli kişileri ilmi ve fenni önemserdi. Beni de pek severdi babacığım. Ama ulemadan tanıdığımız kimse yok, nereden bulmalı diye sordu. İşte o an yaşlı Bilge hayatımın akışını tümden değiştirecek bir teklifte bulundu. Dedi ki, Konya şehrinde harikulade bir zat yaşar. İsmi Mevlana Celaleddin Rumi. Kimya gibi bir kızı yetiştirmeye gönüllü olabilir. Kızını ona götür, pişman olmazsın. Bilge gidince annem kollarını fesübhanallah dercesine iki yana açtı. Başladı söylenmeye. Hamileyim, kimya bana yardım etmeli. Hem kız kısmının kitaba ne ihtiyacı var, olacak iş mi? Evinde otursun, çocuk bakmayı öğrensin. Keşke annem gitmeme başka nedenlerden dolayı karşı çıksaydı. Hasretime dayanamayacağını, geçici de olsa kızını başka bir aileye vermeye gönlünün razı olmadığını söyleseydi. Ben de bu hevese kapılmaz, köyümde kalmayı tercih ederdim. Ama bunların hiçbirine demedi. O sırf evde yardıma ihtiyaç olduğu için gitmeme karşı çıktıkça, ben de daha çok ikna oldum gitmeye. Bu arada babam Bilge'nin sözüne ettiği o meşhur alimi beraber ziyaret etmeye karar verdi. Böylece çok geçmeden babamla ikimiz yollara düşüp Konya'ya geldik. Ders verdiği medresenin kapısında Mevlana'yı bekledik. Efendi babamı ilk görüşüm o gündür. Peşinde talebeleriyle dışarı çıktı. Elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırdım. Başımı kaldırıp da yüzüne bakamadım. Ellerine baktım. Zarif parmakları uzun inceydi. Bir alimden çok sanatkar eli gibiydi. Babam Mevlana'nın yoluna çıkıp beni işaret etti. Efendi Hazretleri, kızım kimya özel bir çocuk. Ama anası da ben de basit insanlarız. Onu layıkıyla yetiştiremeyiz. Bu yörenin ilmi en kuvvetli kişisi sizmişsiniz. Kimyayı öğrenciniz olarak kabul eder misiniz? Göz ucuyla Mevlana'nın yüzüne baktım. Şaşırmışa benzemiyordu. Böyle taleplere alışık olmalıydı. O babamla ayaküstü sohbete dalınca ben de arka bahçeye yürüdüm. Orada bir avuç çocuk vardı ama hiç kız yoktu aralarında. Medrese sadece oğlanlar içindi. Ama dönüşte köşede tek başına dikilen genç kadını görünce afalladım. Alımlı, hoş bir kadındı. Ay gibi yuvarlak ve berraktı suratı. Teni bembeyazdı, mermerden yontulmuşçasına. El salladım. Kadın şaşkınlıkla baktı bana. Anlık bir tereddütten sonra o da bana el salladı, yanına gittim. "Merhaba küçük kız, yoksa beni görebiliyor musun?" diye sordu. Ben başımı sallayınca kadın sevinçle gülümsedi. "İşte bu harika, senden başka kimse göremiyor beni." Kadınla beraber Mevlana ile babamın yanına döndük. Yanımdaki yabancıyı fark edince konuşmayı keseceklerini sandım ama öyle olmadı. Kadın haklıydı. Benden başka kimse onu göremiyordu. "Gel bakalım kimyacık," dedi Mevlana. "Babanın dediğine göre kendi kendine okuma yazma öğrenmişsin. Özel yeteneklerin varmış ve okumayı çok seviyormuşsun. Söyle bakalım, kitapların nesini seversin?" Boğazıma bir şey düğümlendi, dilim kilitlendi. Yanıt veremiyordum. "Hadi kimya, efendi hazretlerini anlatsana," diye üsteledi babam. Mevlana'yı hayal kırıklığına uğratmaktan endişe eder gibiydi. Doğru yanıtı vermek istiyordum. Babam benimle gurur duysun istiyordum ama bir türlü konuşamadım. Ve eğer yanımdaki genç kadın müdahale etmeseydi, belki de hiç konuşamayacaktım. Köye elimiz boş dönecektik. Ama genç kadın usulca elimi tuttu. "Hadi güzel kız, anlat Mevlana'ya. Söz veriyorum, her şey güzel olacak." O zaman kendime güvenim geldi. Mevlana'ya döndüm. "Efendimiz, sizin yanınızda yetişmek bana şeref verir. Zorluktan kaçmam, okumayı severim. Öğrenmeye açım. İyi bir öğrenci olacağıma sizi temin ederim." Mevlana'nın gözleri parladı. "İşte bu çok güzel," dedi. Ama sonra içini çekti. Sanki aklına tatsız bir ayrıntı gelmişti. "Ama sen kızsın. Biz beraber durup dinlenmeden çalışsak, yollar kat etsek bile çok geçmeden evlenecek, çoluk çocuğa karışacaksın. Onca senelik tedrisat boşa gidecek." Ne diyeceğimi bilemedim. Şevkim kırılmıştı. Babam da sıkılmış gibiydi. Gözlerini çarıklarına dikmişti. Sessizce bekliyordu. İşte o zaman bir kez daha genç kadın imdadıma koştu. "Mevlana'ya de ki, zevcesi hep küçük bir kızları olsun isterdi. Allah şimdi seni gönderdi. Eğer bir kız çocuğunu eğitirse, karısı buna çok sevinir." Bu cümleleri aynen iletince Mevlana güldü. "Bakıyorum evime uğrayıp zevcemle konuşmuşsun. Ama kerra benim derslerime karışmaz evladım." O zaman genç kadın ağır ağır başını salladı ve kulağıma şunları fısıldadı. "Kerra'dan bahsetmediğini söyle. O ikinci eşi. Sen Gevher'den bahsediyorsun. Oğullarının anası." "Kerra hatundan değil, Gevher hatundan bahsediyordum," dedim. İsimleri dikkatle telaffuz ederek. "Oğullarının anasından." Mevlana'nın yüzü gölgelendi, gülümsemesi söndü. "Gevher öldü çocuğum," dedi. "Rahmetli eşimi nereden bilirsin? Şaka mı bu?" Babam telaşla araya girdi. "Kötü bir niyeti yoktur efendim. Kimya saygılı bir kızdır. Büyüklerine hürmette kusur etmez." Doğruyu söylemek zorunda olduğumu anladım. "Rahmetli eşiniz burada, yanımda. Elimi tutuyor. Beni konuşmaya teşvik ediyor. Koyu kahve badem gözleri, çillenmiş yüzü, uzun sarı bir elbisesi var." Genç kadın terliklerini işaret edince onu da anlattım. "Terliklerinden bahsetmemi istiyor. Parlak turuncu ipekten yapma, üstünde ufacık al çiçekler işli. Çok güzeller." Mevlana'nın gözleri doldu. "O terlikleri Gevher'e Şam'dan almıştım. Pek severdi rahmetli." Bunları söyledikten sonra koca alim sessizliğe büründü. Vakur, dalgın, mesafeli bir ifadesi vardı. Ama yeniden konuşmaya başladığında tavrı nazik ve dostaneydi. Sesinde kederden eser yoktu. "Şimdi anlıyorum neden herkesin kızınızı kabiliyetli bulduğunu," dedi Mevlana babama. "Haydi burada dikilmeyelim, evime gidelim. Beraber yemek yer, kimyanın istikbalini konuşuruz. Eminim çok iyi bir talebe olacak, hem de pek çok oğlanı geride bırakacak." Yola koyulmadan evvel Mevlana usulca sordu. "Bunları Gevher'e de iletir misin evladım?" "Gerek yok ki efendim, o sizi duydu bile," dedim. "Bana dedi ki, şimdi gitmesi gerekiyormuş. Ama gittiği yerden daima muhabbetle sizi izliyormuş." Mevlana candan gülümsedi, babam da öyle. Az evvel aramıza giren gerginlikten eser kalmamıştı. O an bildim ki Mevlana ile tanışmamın etkileri çok ötelere uzanacak. Annemle aramız hiçbir zaman yakın olmamıştı ama şimdi Allah sanki anamın gönlümdeki boşluğunu doldurmak için bana iki baba birden veriyordu. Gerçek babam ve cici babam. 8 sene önce Mevlana'nın evine varışımın hikayesi işte böyle. İlme aç, içine kapanık, çekingen bir çocuktum buraya geldiğimde. Ama yeni aileme çabuk ısındım. Zamanla Kerra kendi anamdan ileri oldu. Her zaman müşfik ve sevecendi. Mevlana'nın oğulları bana kucak açtı. Özellikle büyük oğlu gerçek bir abi oldu. Alaaddin beni başka türlü sever. Bir şey demese de hissediyorum. Ama ben ona sadece bir abi gözüyle bakıyorum. Sonunda köyümüze uğrayan o bilge haklı çıktı. Babamı ve kardeşimi ne kadar özlesem de Konya'ya gelip Mevlana'nın ailesine katılmaktan bir kez bile pişmanlık duymadım. Bir kez bile bu çatının altında huzursuzluk yaşamadım. Ta ki Şems-i Tebrizi gelene kadar. O geldikten sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olamadı. Ella, Boston, 9 Haziran 2008. Bir başına kalmaktan hoşlanan biri olmamıştı hiç. Oysa son zamanlarda hayatında belki de ilk defa evde yalnız olmak için fırsat kolluyordu. Her fırsatta aşk şeriatıyla uğraşıyor, roman hakkında yazdığı yayın raporunun son rötuşlarını tamamlıyordu. Michelle'e telefon açıp bir hafta daha ek süre talep etmişti. Aslında biraz dişini sıksa raporu zamanında bitirebilirdi ama bunu istememişti. Zahara'nın romanı kendi zihnine çekilmeye bahane oluyor, bu sayede hem ailevi yükümlülüklerden hem de uzun süredir bekleyen karı koca çatışmalarından kaçıyordu. Bu hafta ilk defa füzyon yemek kulübünü aksatmıştı. Yaşadığı hayatla ne yapacağını bilemez bir duruma düşmüşken, benzer hayatlar süren 15 kadınla yan yana dizilip yemek pişirmek zoruna gitmeye başlamıştı. Bu arada Ella, Aziz'le yazışmalarını bir sır gibi kendine saklıyordu. Ne tuhaf, son zamanlarda bir sürü sırrı olmuştu. Mesela Aziz, romanı hakkında Ella'nın bir değerlendirme raporu hazırladığını bilmiyordu. Yayın evi, Ella'nın raporunu hazırladığı romanın yazarıyla sürekli yazıştığını bilmiyordu. Öte yandan çocukları ve kocası, ne yalnız kalma bahanesiyle romana deli gibi kaptırmasının, ne de yazarla arasındaki yakınlaşmanın farkındaydı. Birkaç hafta içerisinde durağan, tek düze bir hayat süren bir kadın olmaktan çıkıp, geçiştirmeler, kaçamaklar ve sırlarla dolu bir başka kadına dönüşmüştü. İşin tuhaf yanı bu değişimden hiç rahatsız değildi. Garip bir sükunet gelmişti üzerine. Sabırla önemli bir şeyler olmasını bekliyordu. Yeni ruh halinden şikayetçi değildi. Tam tersine uzun zamandır ilk defa yüreğinin pırpır ettiğini hissediyordu. Bir zaman sonra e-postalar yetmez oldu. Telefonlaşmaya başladılar. Öyle ki artık 7 saatlik zaman farkına rağmen hemen her gün telefon başındaydılar. Aziz'le konuşurken yumuşak kırılgandı Ella'nın sesi. Gülmeye başladı mı dalga dalga yayılıyordu kahkahası. Gülmeye doyamaz gibi. Hayatta hiçbir zaman kendini koyuvermeyi becerememiş, başkalarının dediklerine kulak asmamayı öğrenememiş, kendini hep bastırmış ve sansürlemiş bir kadının kahkaha denemeleriydi bunlar. Bu arada Ella'nın evinde aynı anda birkaç şey birden oluyordu. Matematikten üst üste çakan Avi özel ders almaya başlamıştı. Orly ise yeme bozuklukları için bir psikoloğa görünüyordu artık. Aylardır ilk kez bu sabah bir omletin yarısını yemeyi becermiş, hemen ardından kaç kalori aldığını hesaplamışsa da mucizevi bir şekilde pişmanlık duymamış, kendini açlıkla talim etmeye kalkmamıştı. Öte yandan Janet, Scott'la ayrıldıklarını açıklayarak herkesin kafasını karıştırmıştı. Neler olduğunu soranlara bir müddet yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ama Ella'nın gördüğü kadarıyla kızının pek de yalnız kaldığı yoktu. Eskiden olsa hemen yargılar, karışır, kızardı. İnsanların ilişki kurma ve yıkma hızı daha önce hiç olmadığı kadar düşündürüyordu Ella'yı. Acaba Aziz'le yakınlaşması da öyle bir şey miydi? Bugün var, yarın yok. Kitapla ilgili çalışma bitince bu yakınlık da kendiliğinden sönecek miydi? Bundan endişe ediyordu. Çocuklarıyla ilişkisinde tahakkümperver olmamaya azami gayret ediyordu. Aziz'le yazışmalarından öğrendiği bir şey varsa, o da talepkar ve ısrarcı olmaktan vazgeçip sakin ve dingin oldukça çocuklarının ona açıldığıydı. Eskiden kendini bu ailenin merkezi sayar, tek tek herkesi denetleyip tutmazsa tüm yapının dağılacağına inanırdı. Tutkal kadındı o. Tüm aileyi ve evin her şeyini dengede tutan merkezi güç. Oysa şimdi tutkallıktan istifa etmiş, sabırlı ve sakin bir gözlemciye dönüşmüştü. Günler geceler geçiyor, olayların gelişimini tarafsız bir nazarla izliyordu. Kontrol edemediği şeyler için hayıflanmayı bırakalı biri, bir başka kadın olmuştu. Daha vakur, daha yalnız, daha duyarlı biri. David karısında bir tuhaflık olduğunun farkındaydı. Acaba bu yüzden mi onunla daha çok vakit geçirmeyi ister olmuştu? Bugünlerde eve erken geliyordu. Bir süredir diğer kadın, parantez içinde Lar'la, görüşmediğini tahmin ediyordu Ella. ''Tatlım iyi misin, her şey yolunda mı?'' diye soruyordu David günde birkaç kez. Ella her defasında aynı üslupla ''Gayet yolunda'' diyor, gülümsüyordu. Tek başına bir köşeye çekilip kendine ait bir dünya yaratınca evliliklerini olduğundan parlak ve başarılı gösteren cilağa dökülmüştü. Rol yapmayı bırakalı beri ikisinin de defolarını, hatalarını tüm çıplaklığıyla görebiliyordu. Mış gibi yapmaya son vermişti. İçinden bir his David'in bundan etkilendiğini söylüyordu. Konuşacak çok fazla şeyleri kalmamıştı. Karı koca bir sabah bir de akşamları çocuklarla beraber mutfak masası etrafındayken birkaç çift laf ediyorlardı birbirlerine, o kadar. Sonra susuyorlardı, yalın gerçeği kabullenircesine. Bazen kocasına dikkatli dikkatli kendisine bakarken yakalıyordu. David ondan bir şeyler sormasını bekler gibiydi. Belki de Ella konuyu açsa kocası her şeyi itiraf etmeye hazırdı. Bugüne kadarki tüm flörtlerini, sadakatsizliklerini anlatmaya razı olabilirdi. Bekliyordu sanki, o basit soruyu bekliyordu çözülmek için. ama Ella'nın bir şey sorduğu yoktu. Eskiden evliliklerine zeval gelmesin diye suları bulandırmaz, bilmezden gelir, dünyadan haberi yokmuş gibi davranırdı. Şimdi ise olan biteni bildiğini ama umursamadığını anlatıyordu her hareketiyle. Belki de kocasını korkutan Ella'nın bu yeni kişiliğiydi. Bu soğuk, mesafeli duruş, bu aldırmazlık hali. Ella hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordu kendini. Oysa çok değil, bundan belki bir ay öncesine kadar nasıl da farklıydı duyguları. O zamanlar David, evliliklerini toparlamak için minnacık bir adım atmış olsa sevinçten havalara uçardı. Ama şimdi değil. Bu duruma nasıl gelmişti? Üç çocuk annesi kadın nasıl olmuştu da bedbinliğini keşfetmiş, kendiyle yüzleşmişti? Velev ki telefonda Janet'e itiraf ettiği kadar mutsuzdu, öyleyse neden mutsuz kadınların yaptığı şeyleri yapmıyordu? Neden kendini banyoya kapatıp yerlerde ağlamıyor, mutfakta iş yaparken gözyaşı dökmüyordu? Neden evden kaçarcasına uzun yürüyüşlere çıkmıyor ya da öfke krizlerine kapılıp camı çerçeveyi aşağı indirmiyordu? Bir garip sükunet inmişti Ella'nın üstüne. Her sabah aynada çehresine bakıyor, yüzünde belirgin bir değişim arıyordu. Bir yandan hiçbir şey değişmemişti hayatında. Ailesi aynı aile, o aynı insandı. Bir yandan hiçbir şey eskisi gibi değildi. Biliyordu ki bir değişimin tam ortasındaydı. Kerra, Konya, 5 Mayıs 1245. Bedir, Şems-i Tebrizi geleli 6 kez belirdi, 6 kez kayboldu. Bu süre boyunca kocam tıpkı hilal gibi her gün biraz daha değişerek benden ve oğullarından uzaklaştı. Başka bir adama dönüştü. İlk başta sandım ki gelip geçici bir hezeyandır. Nasıl olsa birbirlerinden sıkılırlar ama öyle olmadı. Tam tersine gün be gün daha sıkı kenetlendiler. Bir aradayken ya garip bir suskunluğa bürünür yahut fısır fısır konuşurlar. Nasıl böyle uzun uzun sustuklarını da anlamıyorum, bunca sözü nereden bulduklarını da. Şems de her sohbet sonrasında Mevlana farklı bir adama dönüşüyor. Öylesine uzak, düşünceli, sanki vücudu burada ama kendi yok. Onlarınki iki kişilik bir dünya, üçüncü birine yer yok aralarında. Her söze aynı anda aynı şekilde tepki veriyorlar. Aynı anda durulup hüzünleniyor, susup dalıyorlar. Ruh halleri birbirine bağlı. Öyle günler oluyor ki rüzgarda sallanan beşik gibi sakinler. Ne yiyor ne içiyorlar. Bazı günlerse taşkın nehirler gibi durup dinlenmek bilmeden konuşuyor, okuyor, yürüyorlar. 8 senelik kocam, öz evladımmış gibi evlatlarını yetiştirdiğim adam, beraber çocuk yaptığım insan bir yabancıya döndü. Ona bir tek derin uykuda olduğu zaman yakın hissediyorum. Çoğu gece uyumadan yanında yatıyor, nefes alışverişini dinliyorum. Ancak o mahremiyette kendimi karısı gibi hissediyor, aramızdaki eski bağın canlanacağına dair bir teselli buluyorum. Kendi kendime devamlı ümit ediyor, her şeyin düzeleceğine inanmaya çalışıyorum. Şems bir gün gidecek elbet, ne de olsa o bir gezgin abdal. Mevlana burada benimle kalacak. O bu şehre dinleyicilerine ve talebelerine ait, tek gereken beklemeyi bilmek. Ne zaman sabrım incelse eski günleri anımsıyorum. Rumi'nin her ne olursa olsun yanımda durduğu günleri. Evleneceğimiz haberi ilk duyulduğunda hakkımda ileri geri laflar söyleyenler olmuştu. Kerra eskiden Hristiyandı, bu kadın Rum asıllıdır. Hak dinine dönmüş olsa bile nasıl güvenirsin? Eldir, bizden sayılmaz. Senin gibi bir İslam alimine doğuma büyüme Müslüman bir kadın almak yakışır. Ama Mevlana onları kale almadı. Ne o zaman ne daha sonra. Bundan dolayı ona hep minnet duyacağım. Anadolu, dinlerin, inançların, adetlerin, masalların karışımı bir alaca diyar. Aynı yemeği yiyip aynı şarkılarla içleniyor, aynı batıl itikatları paylaşıp gece olduğumu aynı rüyaları görebiliyorsak neden beraber yaşayamayalım? İsa peygamberin adını taşıyan Müslüman bebekler bilirim. Müslüman süt annelerin emzirdiği Hristiyan bebeklerdi. Su gibi berrak ve akışkandır Anadolu. Burada her hikaye birbirine karışır. Şayet Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında bir sınır kapısı varsa, bunun her iki taraftaki bağnazların iddia ettiği gibi geçilmez bir hudut olduğunu sanmıyorum. Mevlana gibi meşhur bir bilginin karısı olunca herkes sanıyor ki alimlere fazla kıymet veriyorum ama öyle değil. Din adamları belki çok şey biliyor ama inanç denilen şey aklen ve naklen mi anlaşılır yoksa birebir kalben yaşayarak mı? Hocalar bazen anlaşılması o kadar güç laflar ediyorlar ki ne dediklerini takip edemiyorum. Müslüman alimler tesisi kabul ettikleri için Hristiyanları yeriyor, Hristiyan alimlerse Kur'an kusursuzdur dedikleri için Müslümanları. Sanki her iki din birbirinden fersah fersah uzakmış gibi konuşuyorlar. Halbuki din bilginleri aralarında tartışa dursun, Anadolu'da yaşayan sıradan Hristiyanlarla sıradan Müslümanların ortak yanları öyle çok ki, aynı toprağın çocuklarıyız biz, aynı göğün altında. Diyorlar ki Hristiyanlığa dönen bir Müslüman için en zoru tesisi kabul etmekmiş. Keza Hristiyanlıktan dönen bir Müslüman için en zoru teslisi bırakmakmış. Bana gelince, İsa'nın Allah'ın oğlu değil, kulu olduğuna inanmakta zorlanmadım. Kur'an'da Hazreti İsa ne diyor? Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Müslümanlığa geçerken bunu baştan kabul ettim. Benim esas zorlandığım husus Meryem'i terk etmek oldu. Bunu kimseye söylemedim, Mevlana'ya bile. Ama bazen Meryem'in o müşfik, kahverengi gözlerini özlüyorum. Yüzü hep huzur verirdi bana. Anaç, merhametli, sevecen, kadife bakışlı Meryem. İşin aslı, Tebrizli Şems evimize geleli beri kafam öyle karışık ki Hazreti Meryem'e her zamankinden fazla hasretim. Meryem'e dua etme arzumun önüne geçmekte zorlanıyorum. Böyle zamanlarda suçluluk duygusu içten içe yiyor, bitiriyor beni. Meryem'i düşünerek yeni dinim İslamiyet'ten sapıyor muyum acaba? Mevlana'ya sormak isterdim ama yüzünü bile zor görürken böyle hassas bir soruyu nasıl sormalı? Bu sırrı kimse bilmiyor. Başkaca her konuda sırdaşım olan komşum Safiye bile. Anlayamaz ki. Keşke derdimi kocama açabilsem. Ama nasıl? Onu kendimden daha da uzaklaştırmaktan korkuyorum. Mevlana eskiden her şeyimdi. Şimdi ise bir gölgeden farksız. Bilmezdim, öğrendim. Demek şu hayatta bir erkekle aynı çatı altında yaşamak, aynı yatağı paylaşıp gene de ona hasret kalmak mümkünmüş. Demek sadece uzaktakileri özlemezmiş insan. En yakınındakini de pekala özleyebilirmiş. Aynı yastığa baş koyduğun kocan, bir sabah aniden bir yabancıya dönüşebilirmiş. Şems, Konya, 12 Haziran 1245. Bunca korku, vehim ve yasak. Öyle insanlar var ki, her Ramazan sektirmeden oruç tutar, her bayramda günahlarının kefareti için kınalı koyun keser, hacca, umreye gider, günde 5 vakit alnı secdeye değer ama, yüreğinde ne sevgiye yer vardır ne merhamete. Bire adam, o zaman ne demeye uğraşır durursun ki? Aşksız inanç olur mu? Sevmeden ve sevilmeden, habire bir şeylere söylenip homurdanarak iman etmek mümkün mü? Aşk yoksa ibadet bir kuru kelimeden, yan yana gelmiş 6 harften ibaret. Dışı kabuk, içi oyuk. İnsan aşkla ve aşkta iman etmeli. Damarlarında gürül gürül hissederek Allah ve insan sevgisini. Yaradanın gökyüzünde tepede bir yerlerde olduğunu sanırlar. Kimileri de onu Mekke'de Medine'de arar. Ya da mahalle camisinde. Allah bir mekana sığar mı? Ne gaflet. O tek bir yerdedir ancak. Aşıkların gönüllerinde. O yüzden şöyle dememiş mi? Ne yer ne gök kucaklayabilir beni. Ancak ve ancak inanan kullarımın yüreğine sığabilirim. Vah ki vah o budolaya. Allah'la pazarlık etmeye kalkar. Yani sen şimdi her türlü art niyeti aklından geçir. Onun bunun dedikodusunu yap, kuyusunu kaz. Karısının kızının namusuna dil uzat. Elin işte olsun gözün oynaşta. Camiden çıkar çıkmaz kıldığın namazı unut. Sonra da 2 koyun kesmekle, 4 dua ezberlemekle her şey halloldu zannet. Boş yere abdest almakla uğraşma. Eğer kalbini temizlemeyi bilmiyorsan evvela. Benim Rabbim tüccar değil ki senin gibilerle ticaret yapsın. Benim Rabbim bakkal değil ki defterinin bir köşesinde günah hanesi, bir köşesinde sevap hanesi toplayıp çıkarsın. Ne bir elinde terazi tartmak peşinde, ne öteki elinde kalem yazmak derdinde. Benim Rabbim bayağı hesaplardan münezzehtir. O muhteşem bir güzellik, kaynağı kesilmeyen nur, sonsuz merhamet ve rahmettir. Ne demeye puta ya da ilaha tapayım? Benim Rabbim her zaman diridir. İsmi Hay. Ne demeye müeyyideler, yasaklar, zanlar, hesaplar içinde kalayım? Seven ve sevilen bir hak benimki. İsmi Vedud. Nasıl başka insanlar hakkında dedikodu yapabilirim ki? Allah'ın her an her şeyi duyduğuna inanıyorsam şayet. İsmi Rakip. Dizlerim kopup dermanım kalmayıncaya, nefesim kesilip kalbim atmayıncaya dek onu hamd etmek için şarkı söyleyip dans edeceğim. Çember olup döneceğim. Madem ki ruhundan ruh üfledi bana, ben de her nefeste onu yad edeceğim. Sonsuzlukta bir zerre, aşkta habbe ve onun imar ettiği muntazam yapının tozunun tozu olana dek nefsimi tuzla buz edeceğim. Tutkuyla, sebatla ona yöneleceğim. Sadece bana verdiği şeyler için değil, benden esirgedikleri için de şükredeceğim. Çünkü yalnız o bilir benim için neyin hayırlı olduğunu. 24. Kural. Madem ki insan eşref-i mahlukattır, yani varlıkların en şereflisi, attığı her adımda Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu hatırlayarak buna yakışır soylulukta hareket etmelidir. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir olsa bile gene de başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. Şeriat der ki, seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki, seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki, ne benimki var, ne seninki. Hakikat der ki, ne sen varsın, ne ben. Kendilerini Allah aşkında yok edeceklerine, nefisleriyle cihada girişeceklerine o mutaassıplar, habire başkalarıyla dövüşüp, nesilden nesile dalga dalga korku saçarlar. Eğer insanın taktığı gözlüğün camlarına olumsuzluk sinmişse, tabii ki olumsuzluk görür baktığı her yerde. Ne vakit bir yerde deprem, kuraklık ya da başka bir felaket olsa, Allah'ın gazabının alameti sayarlar. Halbuki apaçık dememiş mi, rahmetim gazabımı geçer diye? Buna rağmen bekler dururlar, Hakk'ın onlar için öç almasını isterler. Hayatları bitmek bilmez bir hamaset ve husumetle doludur. Sevgisizlikleri üzerlerini örten bir kara buluttur. Ağaçlara takılıp ormanı gözden yitirme. Tek tek şu ayete, bu ayete takılma. Parçaları bütünün ışığında okumak gerekir. Ve bütün özde gizlidir. Mukaddes Kur'an'ın özünü ve bütününü kucaklamak yerine, bağnazlar belli başlı bir iki ayete kafayı takar. Çatışmacı zihinlerine yakın buldukları emirlere öncelik verirler. Herkese durmadan nutuk atarlar. Mahşer günü geldiğinde kıldan ince, kılıçtan keskince Sırat Köprüsü'nden geçmeye mecbur kalacağız. Köprüyü geçemeyen günahkarlar alttaki cehennem çukurlarına düşüp zebaniler elinde ilelebet azap çekecek. Faziletli yaşam sürenlerse köprünün öbür ucuna varıp hurmalarla, hurilerle mükafatlandırılacak. Hülasası budur ahiretten anladıklarının. Ya cehennemden korkar ya cennette ödül beklerler. Oysa asıl olan Allah aşkıdır. Onu unuturlar. 25. Kural. Cenneti ve cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu an burada mevcut. Ne zaman birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarsak cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak, nefrede, hasede ve kine bulaşsak tepe taklak cehenneme düşüveririz. Geçmişte çok kötü bir günah işlemiş, şimdi de vicdanı aç bir fare gibi beynini kemiren bir adamın çektiği azaptan daha beter cehennem olabilir mi? O adama sor, anlatsın sana cehennem nedir? Ya da insanlığa maddi manevi hayrı dokunan, kalp kırmak yerine kalp onaran, sonsuz bir muhabbet zincirinde halka olmayı başaran ve kainatın sırlarına parmaklarının ucuyla dokunan kişinin doygunluğundan öte cennet mi var? O adama sor, anlatsın sana cennet nedir? Ölümden sonrasını niçin bu kadar dert edersin? Aşkın hayatımızdaki varlığını da yokluğunu da dosdoğru yaşayabileceğin tek zaman şu andır. Aşıklara ne cehennemde azap çekme korkusu ne cennette ödüllendirilme arzusu rehberlik eder. Onlar sonsuz bir ledun denizinde yüzer. Sufi taifesi Allah'ı sever. Dolaysız bir sevgidir bu. Dolambaçsız, beklentisiz. Ah minel aşk. Aşktan önce, aşktan sonra. Aşk yeryüzündeki en eski, en dirençli gelenektir. Aşık dışlanır ama dışlayamaz. Aşık incinir ama karıncayı bile incitemez. Aşık olunca anlarsın. Yüreğin bir kadife keseye dönüşür. İçinde sırma bir yumak, sen bu yufka gönülle kimselere kıyamazsın. Yaşayan ve yaşamış aşıkların safına katılırsın. Korkma. Aşkla yok olunca zahiri tarifler, zihinlerde kategoriler buhar olur uçar. O noktadan itibaren ben diye bir şey kalmaz. Tüm benliğin olur koca bir sıfır. Orada ne şeriat kalır, ne tarikat, ne marifet. Sadece ve sadece hakikat. Geçen gün Mevlana ile bu meseleleri düşünürken birdenbire gözlerini kapadı ve şu mısralar döküldü o canım dudaklarından. Ben ne Hristiyanım, ne Musevi, ne Farisi, ne de Müslüman. Ne doğudanım, ne de batıdan. İkiliyi bir kenara koydum, iki alemin bir olduğunu gördüm. Mevlana, benden şair olmaz, zaten pek şiir sevmem diyor. Halbuki içinde bir şair var, hem de ne muhteşem bir şair. Kozasını yırtmaya hazırlanıyor. İkiliyi bir kenara koymuş çoktan. Başkasına ayrı gayrı görünen ona bir ve tek görünür. Evet, Mevlana haklı. O ne doğudan, ne batıdan. Apayrı bir diyardan geliyor ve besleniyor. Bambaşka bir damardan. Aşk şeriatından.